İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı hocamız Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Hocam bugün yine Kur'an-ı Kerim'den hareket edeceğiz ve Kur'an'da atalar kavramı, hani var ya, babalarımızın yolundan gidiyoruz, atalarımızın dinine uyuyoruz diye böyle çok keskin ifadeler ve çoğu zaman da eleştirilmiş şeyler. Ama ben şöyle bir araştırma yaparken dikkat ettim de aslında yani iyi tarafları da var. Atalar değil mi? Yani sadece böyle söyleyince sanki sadece eleştirilen bir şeymiş gibi Kur'an'da. Kulağa öyle geliyor. Ama olumlu
bir birikim,
yönleri.
Bir birikim tabii, varsa birikim de
evet,
tabii ki onlarla
olumlu yönleri de. Yani böyle söyleyince öyle anlaşıldığı için ben dedim ki biz bugün sadece bunu konuşmayacağız olumlu taraflarında. Onu da gelenek başlığı altında konuşacağız. Çünkü ne demektir bu ataların dinine uymak veya uymamak gerektiği, ama bir de bir birikim dediğiniz bir şey var. Bizim bu konu karşısındaki sorumluluğumuz nedir? En azından bu hassasiyetleri bilen insanlar olarak, Müslüman bireyler olarak bunları konuşalım istiyorum. Ne dersiniz hocam?
Sizin söylediğiniz kelimeyle, birikimle gidersek olumlu anlamda devamlılık biliyoruz. Düşüncede devamlılık diye bir terim var. Yani devamlılık tırnak içerisinde. Bu bir medeniyet oluşturmak için de, bir birikim oluşturmak için de, dünyada yer tutmak için de mutlaka bir devamlılık esas. Yani yoksa kesintiler halinde her gelenin yaptığı kendisiyle beraber bitse ve yeni gelen sıfırdan yeni bir şey inşa etmeye kalksa buradan bir şey çıkmaz. Onun için devamlılık anlamında geleneğin bir anlamı var. Özellikle dini toplumlar. Bu ister Batı dinleri geleneği dediğimiz Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam olsun, ister Doğu dinleri geleneği dediğimiz Hinduizm, Konfüçyüs dini ve diğer Budizm gibi dinler olsun, bunlar dini gelenekler ve dini geleneklerin hem kitapları var, yazılı kültürleri var, hem sözlü kültürleri var, hem de bir şekilde bu sözlü ya da yazılı kültürün mümessilleri, temsilcileri olarak işte en azından bildiğimiz, bize çok tanıdık gelen Hristiyanlık için diyelim ruhban diye bir grup var. İslam için kullanılırsa ulema diye bir grup var. Yahudilik için kullandığımız zaman Rabbaniler denilen ya da Rabbiler denilen hahamlar grubu var. Şimdi böyle olunca Kur'an-ı Kerim kurumsal yapılara karşı bir uyarıda bulunuyor aslında. Kurumsal yapılar. Yani ben şöyle bir benzetme yaparım. Ya soba diyelim, bir kuzine soba kurduk evimize ve boruları taktık. Yaktık da sobayı. O aslanlar gibi çekiyor. Tertemiz. Bacadan duman tütüyor. Aşağıda da ısınıyor. Hiç içeriye duman gelmiyor çünkü soba çekiyor.
Dinleyicilerimizin önemli bir kısmı bunu biliyordur değil mi hocam? Çünkü bunu öyle bir dünyada yaşıyoruz ki soba diye bir şey kalmadı herhalde.
Bunu bilirler. Yani evet. Soba ve soba bacası, soba borusu bunu bilirler. Fakat sobanın borusu ilerleyen günlerde kurum bağlar, onu da bilirler. Kurum bağlar ve artık o duman geçecek yer bulamaz. Kurum bağlar. Şimdi kurum sallaşmak böyle bir şey. Din insanlara nefes aldırmak için gelir. Fakat zaman geçtikçe o sözlü kültür, o yazılı kültür ve az önce söylediğim sözlü ve yazılı kültürün aktarıcıları olan mümessil, temsilci grup öyle işler yapar, öyle bindirmeler getirir, öyle tortular üretir ki iyilerin yanında, iyiliklerin yanında bunlar da olur. Artık dinin içerisindeki insanlar nefes almak üzere, dinin geldiği insanlar üzerlerindeki, sırtlarındaki yükü indirmek için ayeti kerimelerden bahsediyorum. Şu anda söylediğim peygamberin misyonu, benim geliş sebebim diyor, insanların sırtındaki yükü indirmektir, ağırlıkları almaktır. Öyle olur ki o insanlar artık nefes alamaz olurlar. Bu dinin kurumsallaşması. Buna biz gelenek iyidir ama gelenekçilik iyi değildir diye formüle ediyoruz. Gelenek iyidir. Çünkü o birikimi, devamlılığı siz oradan alıyorsunuz. Şimdi ben kelam hocasıyım. Kelami gelenek deyince ta Eş'ari, İmam Maturidi, Fahrettin Razi, Gazali. Bakın isimler sayıyorum. Bu insanlar var ve ben o gelene ek oluyorum. Hı hı. Gelenek de böyle oluşuyor. 100 yıl sonra gelecek olan benim yazdıklarımı, benim söylediklerime o da ek olacak. Böylece bir birikim olacak. Bu güzel bir şey. Fakat burada yanlış yaptığımız şeyler olabilir mi? Ya insan bunu yapabilir. Yanlış olan bir şey, sırf dini çerçevede bir şey söylendi diye ölülerin dirileri yönettiği bir dünyaya da izin vermemek lazım. Biz kendi hakikatimizi, kendi yolculuğumuzu, hakikati elde etme yolculuğumuzu kendimiz aktör olarak, seyirci olarak değil, aktör olarak hayatta rol alma ve kendi hakikat yolculuğumuzu, yani doğruyu, iyiyi, güzeli, estet olanı keşfetmeyi kendi sorumluluğumuz olarak önümüze koymalıyız. Çünkü Allah ayetlerde bir gruba, bahsettiğimiz gruba, ey ulema diye bir ayet yok, ya eyyuhel ulema, öyle bir şey yok, ama ya eyyuhel insan, ey insan diyor ve herkesi muhatap alıyor. Buradaki geleneğin bizim için oluşturduğu birikime kesinlikle biz muhtaçız. Bunun bir emek ürünü olması sebebiyle saygınlığı var, ama gelenekçilik yapmak bu şu anlamdadır: üretilen her bilgiyi, yeni bilgiyi eski bilgiyle test etmeye kalkmak çok yanlış.
Şimdi aldığım notların en sonuncusu oydu hocam. Bir bilgi yazdım ve bir çerçeveye aldım onu. Oradan çünkü soru sormak istiyorum izninizle. Şimdi sorumluluklarımızı anladım. Bir, din bizi nefes aldıran bir varlık değil mi? Din böyle bir şey.
Böyle bir fenomen.
O zaman eğer din bize nefes aldırmıyorsa bir soru soracağız anlamına gelir. En birinci sorumluluğumuz bu. Ben niye dini yaşamaya çalışıyorum, dindarca yaşamaya çalışıyorum ama yine de nefes alamıyorum sorusunu sormak birinci derecede bizim sorumluluğumuzda. Bunu bize bir takım bilgilerle gelerek, bunlar dolayısıyla eğer yaşadığımızı hissediyorsak, o mümessil dediğiniz temsil edenleri sorgulamamız gerekecek. Bu da bizim sorumluluğumuz altında. Bir de yani niye biz acaba bunlara bu kadar sıkı sıkıya bağlanma ihtiyacı hissediyoruz? Bunu da belki yine kendi nefsimize dönerek sormamız gerekecek. Ben öyle anlıyorum.
Ya, evet, öylece
yani
sorular.
Çünkü o sorumluluk duygusu beni o noktaya kadar taşıyor. Ben demek ki yeterince bilgi sahibi olamadığım için, bilgiyle kendimi güçlendiremediğim için, çünkü bilgi gerçekten yani bir
cehalet,
güç. Cehaletim beni aynen o istismara açık hale getiriyor. Ve ben elimde tuttuğum şeylere de sıkı sıkı tutunmaya çalışıyorum ki bari hiç olmazsa bunlar elimden gitmesin diye. Herhalde Kur'an-ı Kerim'de de yani bu sıkı sıkıya tutunma ve yani değil mi, ısrar etme, diretme. Çünkü sadece peygamberimizle ilgili bir mesele değil. Hemen hemen bütün insanlık tarihi boyunca bütün peygamberlere aynı muameleyi yapmış insanlar. Yani bir öncekinin uygulamasını bozmuşlar, dejenere etmişler.
Yeni bir şey getiriyor.
Kendi içlerinde onu bir başka forma sokup yaşar hale gelmişler. Yeni bir uyarıcı, yeni bir peygamber geldiğinde de biz böyle bulduk demişler. Halbuki kendileri bozdular, kendileri yeni şeyler eklediler ama o ekledikleri şey din değil. Bir de burada din ve gelenek ayrımını hocam bize bir lütfederseniz.
Estağfurullah. Yani insanların şu tür terimler var Kur'an-ı Kerim'de. Bunun sosyolojik karşılığı da var. Psikolojik bir terimdir aynı zamanda. Katalepsi diye bir terim var. Katalepsi felç halindeki toplumu ya da insanları teker teker ele alır. Katalepsi bir felç durumu. Kur'an-ı Kerim sen istesen de ölülere duyuramazsın diyor. Yani değişmek istemeyen, söylenen her söze kulağını tıkayan insanlar Kur'an-ı Kerim'in tanımlamasıyla ölü. Yani felç halinin daha da ileri aşaması. Katalepsi. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu katalepsi durumuna karşı insanları, yine bir sosyolojiden terim alalım, metanoya, diye bir terim var. Öyle bir olaylar olur ki ister istemez uyanırsın. Yani koltukta uyuyan birisinin birisine sesleniyorsunuz. Ahmet kalk yemek yiyeceğiz diyorsun mesela. Hadi Ahmet kalk yemek yiyeceğiz. Ahmet hiçbir şey duymuyor. Fakat öyle bir gürültü yaratırsınız ki Ahmet ister istemez yerinden kalkmayı bırakın fırlar. Kur'an-ı Kerim bu tür olaylara saat diyor. Saat. Yani toplumu alt üst eden olaylar. Eğer siz diyor uyanıp da kendi kendinize, kendi yaşamınızı idame ettirecek temel değerleri yeniden keşfetmezseniz, bu var olan sistem bu şekilde yürürse sizin başınıza gelecek olan büyük bir gürültüdür. Hepiniz öyle bir uyandırır ki bu katalepsi halinizden, felç halinizden normal olarak uyanmazsınız. Normal uyanmazsınız. Yani uyuyan birisinin başına gelip de çok korkunç bir gürültüyle onu uyandırmak ne yapar onu? Herkes evet. Düşünebilir bunu. Tabii. Bunun gibi bir uyarı. Onun için Kur'an-ı Kerim'de dinler ve peygamberler yenileştirici, yenileştirici unsurlar ve yeniliği Kur'an-ı Kerim ıslah kelimesiyle alıyor. Yani toplumsal düzen için kullanılanlara ıslah, zihinsel inançla ilgili olanlara devrim anlamında. Yani Allah'ın varlığı yokluğu meselesini tartışacaksa bunu bir sürece yayarak ben bunlara kabul ettireyim yok. O inkılavi bir şeydir. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok kardeşim. Masanızın üzerine temizleyin. Orada bu bir zihinsel. Bu zihinsel kabulden sonra ancak diğerlerine geçeceğiz. Diğerleri sosyal olaylar. Efendim içki içiyorlardı da onu sürece yayarsınız. Affeder, işte az içer, sonra da tamamen terk eder. Bunlar toplumsal olaylar. Bunlar yoluna girer. Ama insanlar nerede gelen peygamberlere direnç gösteriyorlar? Nerede gelen peygamberleri öldürüyorlar? Bunlar Yahudi tarihi, peygamberlerin katliam tarihidir neredeyse. Öyle anılıyor. İnsanlar toplumsal değişmeye, yeni bir şeyle yüzleşmeye ve o ana kadar hata yaptıklarını görmeye ve elleriyle yarattıkları dünyanın kendi ellerinin eseri olduğunu ikrar etmeye, itiraf etmeye yanaşmıyorlar. Yani siz düşünür, bir düşünün lütfen Hazreti Peygamber'in geldiği ortamda insanın aklı almıyor. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi mesela şaka gibi. Böyle bir şey olur mu diyorsun, bakıyorsun örnekleri var. Hazreti Ömer bile yapmış bunu. Yani böyle bir topluma geliyor ve yeni bir şey öneriyor. Öldürülen kız çocuklarının niçin öldürüldüğü onlara sorulduğu zaman dediğinde adam aslında önerilen şey çok insani bir şey. Ama şimdiye kadar yaptıklarım ne olacak? Bakın bu çok önemli bir soru. Kur'an-ı Kerim bunu dikkate alıyor. İnsan psikolojisi diyor ki bundan sonra değişsinler, bundan önceki onlar için diyor Allah'la onlar arasında. Bakın yani insan hata yaptığını kabul etmek istemiyor. Biraz da ondan direnç gösteriyor. Diyor ki kardeşim bu benim hatam değil sadece ki yüzlerce yıldır atalarımız hep böyle gelmişti diyor.
İşte asıl mesele bu değil mi? Yani bir yerde de böyle bir...
Bir toplu halde, toplu günahı toplumsallaştırma. Kendi omuzundan kitleye mal etme. Ya bu hepimizin suçu kardeşim. Mesela bir karar aldık ve kararın sonucunda istenmeyen bir şey oldu varsayalım. Ve orada bir kişi... kararın alınmasını etkin olsa ağırlıklı olarak ve çok kötü bir sonuç yaratılsa adam şunu söylemeyi ve insanlara kabul ettirmeyi müthiş hayati addeder. Kardeşim hepimizin kararıydı ya. Hepimiz altına imza attık. İnsanların bu tür tarih şu anda da olduğu gibi Remzi Hocam şu anda da yaşadığımız tarih hiç de insanlığın yüzünü ağartacak bir tarih değil.
Ben sizi dinlerken değil. Şu anda zaten bugünkü olaylarla hep düşünüyorum. Yani dediniz ya insanlar öyle bir şeyle uyanır ki diye ben bugünü düşündüm yani. Aynen bugün öyle. Bugün neyle uyandığımızı düşündüm hocam. Çok kusura güzel. Bakmayın bugün de yaşıyoruz.
Aynen öyle.
Kur'an-ı ne haberler Kerim, geldi sabahtan beri neler işittik.
Şunu bizim zihnimize koymamız lazım. El-Gari'atu. Mel kari'atu ve ma edrake mel kari'atu. Diyor ki o büyük gürültü geldiği zaman diyor. El kari'a. Kara burada otururken birisinin gelip kapıyı tekmelemesi ve yumruklamasının çıkardığı sese Kur'an-ı Kerim kari'a diyor. Yani kapıyı çalmak değil böyle. Nezaket değil. Kapıya öyle vuruyor ayaklarıyla bu kari'a. Ya da bir yerde bir bomba patlıyor. Onun yarattığı o sağırlık, onun yarattığı korku, dehşete Kur'an-ı Kerim kari'a diyor. bizim coğrafyamızda yaşanan bütün olumsuzluklar, onun çıkardığı bütün rahatsızlıklar, patlayan her bomba kariyadır. Kur'an-ı Kerim onun yaratacağı dehşetengiz manzaralar karşısında insanları uyarıyor ve tedbir alın diyor. Şunu söyledik, yaşamı geliştireceğiniz insani standartların hakim olduğu bir yaşam olarak kodlamazsanız öyle bir uyanırsınız ki, Kur'an-ı Kerim ona saat diyor, öyle bir uyanırsınız ki o uyanış sizin için tam bir travma olur. Şu anda bakıyoruz, Türkiye olarak düşünün, İslam coğrafyası olarak herkes teker teker uyanıyor bu gürültüyle. Bu gürültüyle uyanıyor. Neden? Sebebi açık. Diyoruz ki kendi insani standartlarımızla, ahlaki standartlarımızla, ilahi standartlarla bunu siz genişletin. Kurmak istemediğiniz, kodlamak istemediğiniz bir yaşam var. Ve bu yaşam şimdiye kadar size devredilen ve kin yaşamı var, nefret yaşamı var. Şöyle düşünün, açık konuşalım. Bizim tarihimiz, yani Müslümanların tarihi, aynı zamanda Orta Doğu'nun tarihi, karşılıklı çatışmaların, karşılıklı bilenmelerin tarihidir. Yaz tarihidir, yaz kültürü vardır. Aleviler yaz kültürü orada muhafaza eder, Sünniler eder, Caferiler eder, Şiiler ve kardeşim herkesin birbirine karşı bu şekilde bilendiği bir kültür coğrafyasında barış nerede? Barış nerede? İmkanı yok. Onun için şunu diyoruz, Kur'an-ı Kerim Haşr suresi 10. ayetinde affetmeyi öneriyor. Diyor ki ey Rabbimiz, bizden önce geçen din kardeşlerimizi bağışla. Onlara karşı içimizde kin ve nefret bırakma. Dolayısıyla önce bu coğrafyada yaşayan insanların, atalarımız dediği insanların yapıp ettiklerinin büyük bir kısmının bizim şu anda omuzumuzda yük olan tarihsel bir tortuyu bize miras bıraktığını kabul etmemiz lazım. Hmm. Çünkü mücadele tarihi vardı orada ve bu din mücadelesi değildi. Bu siyasal bir mücadeleydi, iktidar mücadelesi. Bunu dinin bize bıraktığı bir miras olarak tutmayalım. Dini bir miras değil bu.
Çünkü din zaten böyle bir şeyi önermez.
Bunu ortadan kaldırmak için var. Hazreti Peygamber geldiğinde oradaki aşiretlerin, kabilelerin, Evs ve Hazrec'in birbiriyle olan mücadelesi. Efendim Kureyş kabilesi içerisinde Haşimiler ya da Abbasilerle Emevilerin mücadelesi. Bunları önlemek için bütün hayatını ortaya koydu. Vefat ettikten sonra onun yaratmaya çalıştığı, Allah sizi Müslüman olarak isimlendirdi. O tümel, o evrenselci bakış maalesef parçalandı. Onun yerine eski kabile kültürü
yeniden geldi.
Dirildi diyeceğim ama ağır olsun diye hortladı diyelim. Hortladı ve şu anda devam eden hala o kabile kültürüdür. Bakın Arap dünyasına, Afganistan'a bakın. Hazaralar, Peştrular, yani iki kabile var. Birisi Şii, birisi Sünni. Kavga orada. Pakistan'a bakın, kabileler aynı. Arabistan'a bakın, kabileler aynı.
Hocam o zaman bunu, bu Kur'an okunmuyor mu? Okunup da böyle anlaşılmıyor mu? Herkes yani? Kendince. Böyle söyleyince ben bunu çok net bir şekilde anlıyorum. Çünkü açık ayetlerde de zaten yani ya atalarınızın söylediği şeyler yanlış idiyse.
Yanlış. Yaptıkları da yanlış.
Ya onlar bilgisizce hareket aynen ediyorlar ey idiyse.
Ayetler. Öyle.
Yani bilgi temelli bir imandan söz ediyor Allah. Netice itibariyle siz bana da inandığınızı söylüyorsunuz ama bilginiz yanlış.
Küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihun. Eğer partileşirseniz, gruplara ayrılırsanız herkes kendisininkinin en iyi olduğunu söyler.
Ve buna da ayetleri de bununla güzelce değil mi? Bir araya getiriyorsunuz.
Enstrüman olarak güzel kullanır.
Kullanıyorsunuz.
Onu da söylüyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ı parça parça yapıyorsunuz. Sonuçta zarar gören
o zaman bu
yine biz, yine insanların kendileri.
Ataları hep tırnak içerisine alıyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle oradaki o tapınmanın vicdanı da körelten bir şey olduğunu anlıyorum ben. Yani ciddi anlamda insanların şuurları bulanıyor ve gerçekten ne oluyor ne bitiyor bunun da farkında olmayan bir hayat yaşıyorlar. Aslında dini yaşadıklarını zannediyorlar ama öyle bir şey yok.
Ya şimdi ne kadar oldu bilmiyorum. Bir iki ay önce olabilir. Cezire bir mülakat yaptı benimle. IŞİD meselesiydi. Ve dedi ki hocam çok açık bir soru dedi. Yani Türkiye'den dedi insanlar dedi IŞİD'e katılıyorlar dedi. Gerekçeleri de biz burayı diyor İslami bir ülke olarak görmüyoruz. Dolayısıyla cuma falan bile kılmıyorlar burada diyor. Oraya gidip İslami bir yaşam süreceğiz.
Nereden falan öğreniyorlar bunları? Kur'an şimdi, mı böyle bu şekilde, öğretiyormuş onları?
Propaganda. Bu çocuklar işte. 18-19 yaşındaki çocukta rasyonel
biz
karar
vermesine. Biz nereden öğreniyoruz bu İslam'ı?
Şimdi çok dedi ki hoş. Ne dersiniz bunlara? Ya dedim bunların gidip o topraklarda yaptıkları, diyelim ki işte uygulamaları İslam'ın ortadan kaldırmak istediği şeyler. Adamların biz gidip de İslam'ı bir uygulama yapacağız dediği, zor kullanarak işte şunu yapmak, adamın elini kesmek, kafasını uçurmak, omuzunun üstünde kafasını bırakmayacaksın, işte rejim cezası uygulayacaksın, yani gösterim, show off dedikleri, tamamen gösterime dayalı. Kur'an'ın tam da ortadan kaldırmak istediği diktatoryal bir algı ve yapı bu. Türkiye diyor ki, Türkiye işte bunda İslam ülkesi değil. Ya dedim bakın, İbn-i Teymiye ve Semerkandi'nin fetvaları var. İslam ülkesi Darül İslam neresidir biliyor musunuz? Temel hak ve özgürlüklerini sonuna kadar kullandığın yer İslam ülkesidir. İster Almanya'dır orası, ister Kabe'dir. Kullanamadığın yer Darül Harp'tir. İster Kabe olur, ister Almanya olur. Bakın, felsefe mükemmel. Oo. Temel hak ve özgürlükler nerede kullanıyorsun? Efendim Türkiye
bunu
burası...
Bunu söyleyeni bir daha yani, söyler misiniz yani, hocam? Bu fetvayı veren.
Bu fetvayı veren Kara Hitaylar Orta Asya'da katliamlar yaptıkları zaman, İslam ülkeleri coğrafyasını işgal ettikleri zaman Müslüman halkın ne yapması gerektiği konusunda sorular soruluyor. Evet. Ve Semerkandi meşhur bir fetva veriyor. O Semerkandi fetvası diye meşhur. Diyor ki ya şimdi biz diyor bu adamlar geldiler ve burayı yönetiyorlar diyor. Burası şimdi İslam ülkesi mi?
Yeah.
Rahat yaşayalım mı? Yoksa Darül Harp mı oldu? Ne yapalım? İsyan mı edelim? Adamın verdiği cevap, bir insanın temel hak ve özgürlüklerini kullandığı yer Darül İslam'dır. Burada kullanabiliyorsanız Darül İslam. Kullanamıyorsanız değil. Yani sizi kimin yönettiği değil. Sizin temel hak ve özgürlüklerinizi kullanıp kullanamadığınız meselesi. Dolayısıyla Türkiye'de burası efendim küfür ülkesi deyip giden bir adama sormak lazım. Hangi özgürlüğünü kullanamıyorsun? Ne yani, seni buradan kaçıran nedir? Bu mesele tabii genç zihinlere bizden önce ulaşan insanların nasıl ulaştığı ve bizim nasıl ulaşamadığımız sorusu da bizimle alakalı bir sorudur. Diyanet İşleri Başkanı o röportajdan dolayı 3-4 gün önce beni aradı, teşekkür için. Konuşuyorduk. Dedim hocam yani şu soruyu soralım. Neden o insanlara ulaştı, başkaları ulaştı da biz ulaşamadık? Bu bizim sorumluluğumuz. Bakın.
Onlar da din evet, diye anlattı bunu. Onlar, biz de şimdi tabii, din programı yapıyoruz evet, ve din diye bunları evet, anlatıyoruz.
Niye ben
nasıl oluyor peki bu iş?
Niye ben ulaşamadım da birileri ulaştı bu çocuklara? Yani orada şunu da söylemek lazım. Mesela bu IŞİD'e katılan yeni türedi tipler geleneği de kabul etmiyorlar.
İşte hocam asıl onu bizim bugünkü meselemiz buydu ya. Onun için ben o soruyu evet, sordum. Yani onu din ve gelenek ikisinin gelenek, ne olduğunu çok iyi anlaması yani, lazım insanların.
Nihayetinde geleneğin...
Siz de diyorsunuz ki geleneği de kabul etmiyorlar.
Onlar geleneği reddediyorlar. O geleneği reddediyorlar. Ya. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra oluşan birikimi, felsefesi, kelamı, tefsiri, o birikimi kesinlikle paranteze alıyorlar. Onun bir anlamı yok evet, diyorlar. Şimdi yani insanın ürettiğine varsa onun hiçbir kıymeti yok. Selefi bakış açısı dediğimiz bu. Selefilik bir mezhep değil. Selefilik bir zihniyettir.
Zihniyet meselesi.
Yani nedir? Selefilik bir zihniyettir. Sürekli etiketler, sürekli yargılar, sürekli ötekileştirir, dışlar ve bundan nemalanır. Ve muhatabı da gayrimüslimler değildir. Hristiyan, Yahudi, ateist değildir. Selefinin derdi Müslümanlıdır. Onun için 4 halifenin, daha doğrusu hatta 5 halife diyoruz. Hazreti Hasan da 6 ay halifelik yapmıştır. 5 halife, ilk 5 halifenin 4'ü öldürülmüştür. 4'ü de Müslümanlar tarafından öldürülmüştür. Dolayısıyla bir dekadans olarak başlamış bu tarih.
Yeah.
Bir aşiret kavgası, bir Kur'an'ın insani standartları en ileri noktaya çıkardığı yaşanabilir, sürdürülebilir bir hayat derdi vardı. Ve bizim öyle bir derdimiz maalesef şu an için kayboldu, gitti. İktidar kavgasına tutuştu insanlar.
Hocam yani demek ki dediğiniz çok önemli bir teoloji peşindeyiz. Yani bu insan merkezli ve insanı gerçekten hayatta tutabilir. Bakın boynunu vurabilir değil de hayatta tutabilir.
Hayatta tutabilir. Yaşatan,
kaliteli
yaşatan,
bir hayat sunan ve dinin de o yardım için geldiğini, Allah'ın bir lütuf olarak insanlara nefes alsın diye gönderildiğini bilinç haline, bilinç düzeyine getirerek o bilinçten yaşayan insanları yetiştirmek için kuvvetimizi artırsın ya, Allah amin. Diyorum.
Unutmamak lazım. Evet. Kur'an-ı Kerim Allah'la başlar, insanla biter.
İnsanla
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ilk suredir. Elhamdülillah Allah. Kul euzü birabbin nas son suredir. Allah'la başlayan bir sistem nihayetinde insanın dünyada yaşayabileceği bir standardı geliştirme amacıyla o aradaki bütün verileri oraya koyuyor.
Evet. Bunun için çok çalışacağız hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamız idi. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.